Ayrım 28. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 345. 5. kısım. 3 Aralık'ta Fransız askeri valisi General König tarafından mektupla tebrik ve teşekkür edilmesine rağmen kader Thomas'ın peşini bırakmıyordu. Ayın 7'sinde bir mektup aldı. Fransız Cumhuriyeti Savaş Bakanlığı. 5 Aralık 1945 Paris. Yüzbaşı René Clermont. Ordu sicil numarası S 324.213, Savaş Suçlarını İnceleme Komisyonu, Baden-Baden, Referans CSHRZT 324/1945. Teğmen Pierre Valentin ve bazı diğer kişilerin Savaş Divanı'na sevkleri ile ilgili soruşturma sırasında haber alma servisinden sizin de dosyanız istenmişti. Dosya incelendiğinde sizin savaş sırasında Alman gizli servisleri hesabına çalıştığınıza dair servisin önemli bir elemanı tarafından eklenmiş rapora rastlandı. Sizin gibi geçmişi olan bir kimsenin çalışmakta olduğunuz komisyonda görev alması imkansızdır. Sizi bu göreve alan Albay Döbra 4 ay önce görevinden ayrılmış bulunmaktadır. Bu durumda Baden-Baden'daki büronuzu 15 Aralık günü öğlene kadar boşaltıp elinizdeki bütün evrakları bir üstünüze teslim etmeniz gerekmektedir. Yeni talimatımızı bekleyin. İmza pek okunmuyordu ama altında iki yıldızlı bir generalin adı vardı. Thomas masasına oturup mırıldanmaya başladı. Her şey yeniden başlıyordu. Hayatı olayların tekrarından ibaretti. Kötü bir numara yaparım, herkes tebriklere, takdirlere boğar. Tam dürüst bir iş yaptım, herkes saldırdı. Bu gizli servisin önemli kişisi herhalde Albay Jules Simeon'dan başkası değildi. Demek adamın nefreti sönmemişti hala. Bir saat sonra Yüzbaşı Clermont bütün evrakı bir üstüne teslim etti. 7 Aralık günü öğleden sonra da sırra kadem bastı. 6. Kısım. 22 Şubat 1946 günü Paris'in lüks otellerinden Concord alanındaki Crillon'a gelen iki adam danışmadaki memura Mr. Hauser'in odasını sordular. Memurun hafif gülümsemesi Hauser'in otelin itibarlı müşterilerinden biri olduğunu belli ediyordu. Odasına telefon edip iki kişinin kendisini görmek istediklerini söyledi. Adları Monsieur Fabre ve Baron Kutusov'du. Lütfen yukarı gelmelerini söyleyin. Bastian Fabre'ın kızıl saçları her zamankinden daha dikti. Yanındaki ünlü bir Rus generalinin adını taşıyan adamsa 45 yaşlarında ve çok geniş omuzluydu. 213 numaralı dairede Hauser çok iyi karşıladı konuklarını. Onları yukarı çıkaran görevli uzaklaşınca Bastian Thomas'a sarıldı. ''Seni tekrar gördüğüme çok sevindim.'' ''Ben de.'' Sonra barona döndü. ''Tanıştığımıza memnun oldum Baron Kutusov. Yalnız izin verirseniz size bundan sonra baron değil de yoldaş komiser diye hitap edeyim.'' ''Anlamadım. Biraz sabredin, size anlatacak çok şeylerim var.'' Yemek ısmarladım siz gelmeden önce. 10 dakikada hazır olur. Sizin için borç çorbası da istettim. Yoldaş komiser, lütfen oturun. Thomas son derece sakindi. Fransız haber alma servisi haftalardır onu ararken burada Paris'te aslanın ağzında oturuyordu. Ama aslan avını ararken en son aklına gelecek yer ağzıdır diye düşünmüştü Thomas. Baden-Baden'dan ayrıldığında elinde bir ara Fransız gizli servisi hesabına çalışmış olan bir uzman tarafından hazırlanmış mükemmel bir pasaport vardı. Morris Hauser adınaydı bu pasaport. Marsilya'ya Bastian Fabre'a bir mektup yazıp 5 parasız kaldığını bildirmiş ve hemen cevap almıştı. ''Dölesevs'ten aldıklarımızın hepsini vermemekle iyi etmişiz Pierre. İşte bunun bir kısmını ulaştırıyorum sana. Burada birisiyle arkadaş oldum. Bir Rus baronunun oğlu. Adı Kutusov. Babası burada taksi şoförlüğü yapıyormuş. İhtiyarlayınca işi bu almış üzerine. Arabada Pontiac.'' Thomas mektubu alır almaz bir telgraf yollamıştı Bastian'a. ''22 Şubat'ta sen, baron ve araba Crillon Oteli'nde olun.'' Konukları gelir gelmez Thomas hemen sordu. ''Araba nerede?''
''Otelin dışında.''
''İyi, görülecek bir yerde olması iyi. Birkaç gün sen kullanacaksın o arabayı Bastian. Dostumuz Kutusov arkada oturacak. Altınları getirdin mi?''
''Evet, bavulda.''
O sıra üç garson tekerlekli bir arabayı iterek odadan içeri girdiler. Her üçü de hemen masaya çöktüler. Rus taksi şoförü yemeklerin görünüşüne hayran kalmıştı.
''Tam vatanımdaki gibi.'' dedi. ''Kremayı ayrı getirmişler.''
''Daha az kibar olun komiser yoldaş, dirseklerinizi masaya dayayın, ileride tırnaklarınıza da bu kadar özenmezsiniz belki.''
''Ama neden, ne gereği var bütün bunların?''
''Size büyük bir iş teklifim var beyler. Siz baron, komiser rolüne çıkacaksınız. Bastian şoförünüz, ben de kaçak içki satan bir Fransız.''
''İçki mi?''
Ağzın doluyken konuşma. Mesela şınav satan biri diyelim. Fransız ordusunda gördüğüm muameleden hiç memnun değilim beyler. Şimdi intikam alacağım.
Şınavslarla mı?
Evet. Ama bugünlerde şınaps yok. Her şey vesikaya bağlandı. Siz rollerinizi iyi oynarsanız ortalığa nasıl şınaps dolar görürsünüz. Hadi biraz daha alın yemekten, sonra alışverişe çıkacağız.
Ne satın alacağız peki?
Siyah deri pardesüler, kürk kalpaklar ve ağır lastik papuçlar. Thomas sesini alçalttı. Savaşın sonundan beri bu otelde bir Sovyet delegasyonu kalıyor. 5 kişiler. Görevleri Fransa'daki Sovyet yurttaşlarıyla ilgilenmek. Biliyor musunuz kaç Sovyet yurttaşı var Fransa'da bugün?
Tam 5000 kişi.
Hepsinin de bir tek derdi var. Konukları borç çorbasını kaşıklarken Thomas da Fransa'daki Sovyet yurttaşlarının derdinin ne olduğunu anlatıyordu onlara. Menü: 22 Şubat 1946 Paris. Rus usulü borç çorbası. Böf stroganov, limon suflesi. Thomas Lieve'nin savaştan sonra kazandığı milyonlar Rus usulü ele geçmişti. Rus usulü borç çorbası. Yarımşar kilo sığır ve domuz etini birlikte haşlayın. Yanlarına 250 gram da füme bacon ilave edin. Etleri iyice sularını çekinceye kadar haşladıktan sonra sudan alıp ufak parçalar halinde doğrayın. 1 kilo lahanayı ince parçalar halinde doğrayın, tuzlayıp biberleyin. İçine biraz baharat ve defne atarak domuz yağında kızartın. Başka bir tencerede doğranmış bir pancarı pişirin. Et suyuna konan yeşilliklerden buna da atın. Ayrıca tuz, biber, defne yaprağı ve çekilmemiş karabiber koyun. Bundan sonra et parçalarını da katın ve hepsini biraz kaynaması için ateşte bırakın. Servis yapmadan önce rendelenmiş bir pancar ilave edin. Sofrada kaselere taksim edildikten sonra her birinin içine birer çorba kaşığı çiğ krema atılır. Böf stroganov. İyice dinlendirilmiş sığır filetosunu ince parçalar halinde kesin. Doğranmış soğanları iyice yumuşayıncaya kadar yağda kızartın. Fakat kavrulmamalarına dikkat edin. Sonra eti ilave edin ve birer dakika her iki yanlarını da kızartın. Tuz, biber ve bol miktarda çiğ krema ekleyip iyice karıştırın. Bir kere kaynamaya getirdikten sonra hemen servis yapın. Limon suflesi. Köprüler oluşuncaya kadar 3 yumurta sarısını 3 yemek kaşığı şekerle dövün. Yarım limonun suyu ve kabuğunun rendesini, yarım çay kaşığı mısır unu ve katılaşıncaya kadar dövülmüş bir yumurtanın beyazını da ilave edin. Bu karışımı tereyağı sürülmüş sufle kalıbına dökerek iyice kavarıp üzeri pembeleşinceye kadar orta hararetteki ateşte pişirin. Yanında bisküvitle sufle kabının içinde servis yapın.
7. Kısım. 2 gün sonra Fransa Beslenme Bakanlığı'nın kapısı önünde siyah bir Pontiac durdu. Bu bakanlığın görevlerinden biri de ülkedeki alkol dağıtımını yönetmekti. Siyah deri paltolu, kürk şapkalı şoför inip kapıyı açtı. Aynı şekilde giyinmiş ikinci bir adam indi arabadan ve büyük gri binaya girdi. Asansöre girerek 3. kata çıktı. Hippolyte Lassandre adlı birinin odasına girdi.
''Azizim Monsieur Kutuzov, dün telefonda benimle konuştunuz.''
''Paltonuzu alayım, lütfen oturun.''
Kutuzov öfkeli gibiydi. ''Bakanlarınızın tutumunu Moskova'ya bildireceğim.''
''Dostum, yani Sayın Monsieur Kutuzov, lütfen böyle bir şey yapmayın. Yoksa merkez komitesiyle aram açılır, ne olursunuz.''
''Hangi merkez komitesi?''
''Fransız merkez komitesi.'' ''Fransız Komünist Partisi'nin merkez komitesi, ben parti üyesiyim. Sizi temin ederim ki bu bir yanlışlık, daha doğrusu unutkanlık.''
5000 Sovyet yurttaşını aylardır içkisiz bırakmaya sadece bir unutkanlık mı diyorsunuz siz? Amerikan ve İngiliz yurttaşları alkol ihtiyaçlarını giderirlerken faşistleri ülkenizden atan ilk ordunun evlatları, yurttaşlarımız burada içkisizlikten kıvranıyorlar.
Sinirlenmeyin komiser yoldaş, haklısınız. Büyük bir hata bu, hemen düzeltilecek ama.
Sovyetler Birliği hükümeti adına geçmiş ayların alkol istihkaklarının da hemen verilmesini talep ediyorum.
Tabii komiser yoldaş, tabii.
Thomas bu durumu kızıl saçlı Zizi'den öğrenmişti. Thomas Zizi'yi savaş sırasında tanımış ve dost olmuşlardı. Bir keresinde Zizi'nin aşığını Almanya'ya gönderilmekten kurtarmıştı. Zizi Ruslar Paris'e geldiğinden bu yana işlerinin açıldığını söylemişti Thomas'a. Zizi tarihte bilinen en eski mesleği icra ediyordu Paris'te. Bazı Rusların devamlı olarak Zizi'nin çalıştığı evde kaldıklarını duyunca Thomas merakla sordu.
Neyin nesi bunlar?
Kriyon'da kalan bir delegasyonun adamları, ayı gibi herifler hepsi de. Görevleri Fransa'da yaşayan 5000 Rus yurttaşını ana vatanlarına dönmeye ikna etmekti. Ama kendileri de zevke dalmışlar, görevlerini unutup sabahtan akşama kadar Zizi'nin evinden çıkmaz olmuşlardı. Thomas hemen planını kurdu tabii. Sahte komiser Kutuzov elindeki sahte evraklarla alkol dağıtımını eline aldı. Hemen hemen 40 bin galon alkol kamyonlara yüklenen fıçılarla Orly Havaalanı yakınlarındaki eski bir içki imalathanesine getirildi. Savaşta bombalanmış ve terk edilmiş bu imalathaneyi Thomas keşfetmişti. Eski sahibi Almanlarla işbirliği yaptığından sürülmüş, burası da sahipsiz kalmıştı. 8 adam gece gündüz çalışmaya başladılar. Zizi'nin evindeki hanımlardan birinin verdiği ölçülere uyarak Fransızların çok içtiği pastis denilen anasonlu konyağı imal ediyordu Thomas ve arkadaşları. İmalat devam ederken Thomas Paris'in Latour-Marbourg kesimine gitti. Şehrin bu kesimi tamamen ordu tarafından işgal edilmişti. Paris'in içinde ayrı bir şehir gibiydi. Hauser yetkili subaya pastis isteyip istemediklerini sordu. "Elimde pastis imal etmek için gereken maddeler var." Weir adındaki yetkili hemen fiyatını sordu. "Size ucuza satabilirim." "Ne kadar ucuza?" Aşağı yukarı şişesine 4 dolar istemişti Thomas. O günün şartlarına göre normaldi bu fiyat. Çünkü hiçbir yerde alkol bulunmuyordu. Kara borsada pastis bulmak zordu. Bulunsa bile bunun çok üstündeydi kara borsa fiyatı. Hemen anlaşma yapıldı. Bunu başka anlaşmalar takip etti. Wyatt arkadaşlarına da bu işten bahsettiği için ülkenin her yanındaki subay gazinolarından talep yağmaya başladı. Kısa süre sonra Thomas bütün Fransız ordusunun içki ihtiyacını karşılar duruma gelmişti. 7 Mayıs'a kadar her şey yolunda gitti. O gün Kriyon'da kalan delegasyonun başkanı Andreev Seyşenkov nasılsa görevini yapmaya karar vermiş ve Fransız Beslenme Bakanlığı'na giderek alkol işini sormuştu. Orada kendisine bu işin bir süre önce halledildiğini ve Sovyet yurttaşlarının alkol istihkaklarının Kriyon Oteli'nde kalan Komiser Kutuzov tarafından teslim alınmakta olduğunu söylediler. Şenkov hemen otele koştu. "Sizden hemen izahat istiyorum Monsieur" diye Fransızca lafa girdi. Ağır bir Rus şivesiyle konuşuyordu. "Kimsiniz? Sizi tanımıyorum. Daha önce de görmedim hiç. Derhal tevkif ettireceğim sizi." "Kes sesini" diye mükemmel Rusça ile cevap verdi Kutuzov. Sonra belki de yarım saat azarladı Şenkov'u. Thomas böyle bir durumda nasıl konuşacağını önceden ezberletmişti ona. Yarım saat sonra Şenkov odasına döndüğünde yüzü terden sırılsıklam olmuştu. Arkadaşları Tushin, Bolkonski, Balachev, Apaliç kendisini bekliyordu. "Yoldaşlar mahvolduk" dedi ve bir koltuğa çöktü Şenkov. "Ne oldu?" "Şimdiden kendimizi sürgünde saysak yeridir. Bu Kutuzov bizi kontrole gelen bir komiser. Bütün yaptıklarımızdan da haberli." "Bütün yaptıklarımızdan mı?" "Evet, görevimizi nasıl ihmal ettiğimizi, vaktimizi nerede geçirdiğimizi biliyor. Bir tek çaremiz var arkadaşlar. Onunla dost olmaya çalışacak. Gece gündüz ne gerekirse yapacağız. Ne Zizi var artık, ne Amerikan konserveleri, ne milyonlar, ne de sigara. Belki o zaman Kutuzov insafa gelir." 29 Mayıs'ta eski komiser, baron ve taksi şoförü Kutuzov iki dostunu Pontiac'a bindirerek Strasbourg'a götürdü. Thomas savaş suçlarını inceleme komisyonunda çalışırken buradaki Fransız ve Alman sınır muhafızlarından bazılarıyla dost olmuştu. Onların yardımlarıyla bavulları muayene edilmeden sınırı geçtiler. Bavullarda pastis satışının gelirleri vardı. Thomas ve Bastian arabanın arkasında oturmuş konuşuyorlardı. "Bundan sonraki işimiz İngiltere'ye geçmek Bastian. Özgürlük ülkesi İngiltere. Evim, kulübem, küçük bankam orada. Sen de seveceksin orasını Bastian." "Hani seni sınır dışı etmişlerdi?" "Ettiler. Onun için önce Münih'e gideceğiz. Orada eski bir arkadaşım var. Bu konuda yardımı dokunabilir bize." "Kim bu arkadaşın?" "Alman asıllı bir Amerikan binbaşısı. Şu anda bir gazetenin yazı işleri müdürü. Adı Kurt Westenhoff. Çok mutluyum Bastian. Sıkıntılar sona erecek." 8. Kısım. Münih'te savaştan önce ünlü Eher yayın evine ait olan Schörlingstrasse'deki büyük binanın bekleme salonunda birçok başka ziyaretçiyle birlikte oturuyordu ve bir yandan da düşünüyordu. Almanya iki savaşa girmişti, iki dünya savaşına. İkisini de kaybettik dedi kendi kendine Thomas. Biraz da her iki tarafla dost olup ortadan çekilsek, bırakalım Amerikalılarla Ruslar kalsın arenada, biz de seyrederiz. Çok güzel bir sekreter belirdi kapıda. Herr Lieven, binbaşı Westenhoff sizi bekliyor.
Thomas içeri girdi. Westenhoff ayakta kollarını açarak karşıladı onu. ''Merhaba Thomas.'' Kısa boylu ve şişmancaydı. Babası Doktor Hans Westenhoff tanınmış bir editördü bir zamanlar. Sonradan aile Naziler yüzünden göç etmek zorunda kalmıştı. Şimdi savaş bitmiş, Kurt kendisini istemeyen ülkeye dönmüştü yine. ''Merhaba Kurt.'' Son olarak 1933'te Berlin'de karşılaşmışlardı. Aradan 13 yıl geçmiş ama Kurt onu görür görmez tanımıştı. ''Nasıl bir yardımım dokunabilir sana?''
Biliyorsun savaştan önce Londra'da bir bankam vardı. Marlock ve Leven. Dominyonlar acentalığı diye bir şey. Ortağım yüzünden bir sürü bela geldi başıma. İngiltere'den atılmama sebep oldu. Benim payıma da sahip olabilmek için. 1939'dan beri o namussuzu arıyorum. Şimdi tek istediğim İngiltere'ye gidip o herifle hesaplaşmak. Yardım edebilir misin bana?
Tabii dostum, tabii.
Ama Westenhoff yanılıyordu. İki hafta sonra 14 Haziran'da Westenhoff Thomas'ı villasına davet etti. Terasta oturdular.
''Gerçekten üzgünüm Thomas.'' diye söze başladı Westenhoff. ''Önce bir viski daha al. Senin Robert E. Marlock ortadan kaybolmuş. Karşı casusluk kuruluşundaki arkadaşlarımı harekete geçirdim. Onlar da İngilizlere sordular. Durum hiç açıcı değil Thomas. Senin küçük bankan da ortada kalmış.
Bütün şişeyi versen daha iyi olacak. Ne zaman olmuş bunlar?''
1942'de, Westenhoff cebinden bir kağıt çıkardı. Tam olarak 14 Ağustos'ta. O gün Marlock ödemeleri durdurmuş. Para sahipleri paralarını çekmek istemişler. Ama Marlock kaybolmuş. O günden beri de ortada yokmuş.
Thomas içini çekti. Bir süre bardağıyla oynadı.
Burada kalacağım Kurt. Fransa'da oldukça para kazandım. Yine çalışacağım. Ama hiçbir zaman haber alma ajansları hesabına değil.
Thomas Leven bunda yanılıyordu.
Kurt Westenhoff, ortağın Marlock'u bir daha göremezsin derken nasıl yanılıyorsa Thomas da aynı ölçüde yanılıyordu.
9. Kısım 1946 yılı Temmuz'unda spor giyimli iki adam Münih'in sayfiyesi Grünwald'da İngiliz stili bir villanın çimenleri üzerinde dolaşıyorlardı.
''Kendimize iyi bir yer aldık değil mi Bastian?'' diye sordu Thomas.
''Evet, hem de tamamını. Fransız parasıyla ödedik.''
Sabık Marsilyalı gangster birkaç haftadır Thomas'ın kahyalığını yapıyordu. Eve döndüler. Thomas, ''Dün gece Fransız hazinesine ne kadar borçlu olduğumuzu hesapladım.'' dedi.
''Ne kadarmış?''
''30 milyon frank kadar.''
2. Bölüm 1. Kısım Birkaç ay sonra yine aynı villanın salonundayız.
''Canım sıkılmaya başladı işsizlikten.'' diye söze başladı Bastian.
''Bir fikrim var. Seninle uranyum arayacağız.''
''Ne arayacağız?'' dedin.
''Duydun ne dediğimi?''
''Nerede arayacağız uranyumu?''
''Güney Almanya'da bir yerde herhalde. Muhtemelen de Avusturya sınırı yakınlarında olacak. En son oralarda görülmüşler.''
Thomas'ın sözünü ettiği şuydu. Nisan sonlarına doğru 1945 yılı SA ve SS kuruluşlarının önemli kişileri, diplomatlar ve devlet memurlarının çoğu trenlerle güneye doğru kaçıyorlardı. Yolcuların hepsinde altın, mücevher, halen gizli kalmış kullanılmış silahların planları, büyük miktarda kokain, morfin, diğer uyuşturucu maddeler ve nihayet Berlin'deki Kaiser Wilhelm Enstitüsü'ne ait uranyum küpleri vardı. Sınıra varmadan hemen önce Nazi şefleri endişeye düşmüşler ve uranyumları pencereden fırlatmışlardı. O günden beri kimse bulamamıştı bunları. Silahların planları da aynı akıbete uğramıştı.
''Herhalde karın altında yatıyor bütün bunlar.'' dedi Thomas. ''Ya da köylülerin elindedir.''
2. Kısım Yeni pasaportlarına göre Thomas'ın adı Peter Scheuner, Bastian'ınki ise Jean Lecoq'tu. Avusturya sınırı yakınlarındaki küçük kasaba askerler, mülteciler ve yabancılarla doluydu. Oteller tıka basa dolmuştu. Bizimkiler kasabanın yakınındaki bir köy evinde iki oda buldular. 20 Şubat 1947 günü kiraladıkları bu odalarda tam 3 ay kaldılar. Bu süre içinde hep çalıştılar. Önce birkaç gün Bristol Oteli'ni incelediler. Otel her türden, her yaştan, her ulustan, her meslekten insanlarla doluydu. İlk hafta geçince küçük bir handa bir savaş konseyi topladılar kahramanlarımız.
''Ortalıkta bir sürü insan var.'' diye konuştu Thomas. ''Ama bir de Naziler var. Bazıları burada doğmuş, bazıları başka yerlerden gelmiş. Amerikalılar işin farkında değiller herhalde. Fakat biz bunu unutmamalıyız. Uranyum ve planları ele geçirmemiz gerekiyor.''
''Eğer hala buradaysa.''
''Burada olmaları akla yakın. Çok iyi bir plan yaptım.''
''Anlat bakalım neymiş planın?''
Thomas planını anlattı. Plan basit fakat çok kurnazca hazırlanmıştı. Günlerden 28 Şubat'ı 19 Nisan'da Thomas'ın elinde şunlar vardı. 28 adet uranyum 238 kübü, her biri 5 santim boyunda, 2 kilo 200'er gram ağırlığında ve Kaiser Wilhelm damgalı. MKO gizli gözlem aracı ve bu aracın Almanya'da savaş içinde yapılıp kullanılmasına fırsat bulunamayan bir cihazdı bu, düşman uçaklarına isabet kaydetmede büyük bir üstünlük kazandırıyordu planları. Nasıl becermişti Thomas bu işi? Bütün ülkelerin ajanları aynı soruyu soruyorlar ve malları Thomas'tan alabilmek için yarışıyorlardı. Thomas Lieven Arjantinli bir iş adamı ve bir yıl önce iktidara gelen Perón'un özel temsilcisi olan alıcıya 89.600 dolar karşılığında sattı uranyumları. Hemen diplomatik bagaj yoluyla uranyumlar Arjantin'e uçtu. Thomas bu adamı Arjantinli olduğu ve Arjantin'de bomba yapmalarının uzak ihtimal olduğunu bildiği için seçmişti. Yabancı ajanlar MKO cihazının peşine düştüler bu sefer de. Thomas barışsever bir kişi olduğu için planlarda ufak değişiklikler yapmıştı. Bir de planların çeşitli kopyalarını çıkarmıştı herkesi memnun edebilmek için. Tam o sırada Herr Marek belirdi sahnede. Marek Bohemya'dan geliyordu. Çekoslovakya'da bu planlar için en yüksek parayı ödemeye hazır dostlarım var. Sizinle iş yapabilirim. Şu araçla planlara bir göz atabilir miyim? Thomas istediklerini gösterdi adama. Marek hayretler içindeydi. Bir yıldır şu demir parçasının peşindeydim. Nasıl oldu bu da buldunuz bunları? Son derece basit. Birkaç hafta halkın arasında dolaştık. Burada birçok Nazi var. Onlara yenilgiyi kabul etmeyen Verevlov grubundan olduğumuzu söyledik. Uranyum ve planlar bize satıp para bulmak, silah almak için gerekliydi. Birinden öbürüne, ondan ötekine derken elimize geçti hepsi. Hiç para da ödemediniz mi? Yo, idealisti bunlar. Evet, gelelim senin ahbaplarına. Ne verecekler bunların karşılığında? Gidip öğrenmem gerek. Marek 3 gün ortadan kayboldu. Döndüğünde keyifliydi. Üstlerim sizlerden biriyle karşı karşıya gelip görüşmek istiyorlar. Sınırda karşılayacaklar sizi. Planları götürmeyeceksiniz tabii. Bu arada ben burada kalacağım. Thomas ve Bastian bir kenara çekilip teklifi incelediler. Bastian ben giderim dedi. Marek'e göz kulak olursun. Ben dönmezsem sen de Amerikalılara teslim edersin onu. Allah vere de oradakiler Fransızca konuşsunlar. 9 Mayıs'ta Bastian arkadaşından ayrıldı, Çekoslovakya'ya geçti. 15 Mayıs'ta dönecekti ama dönmedi. Marek Thomas'tan daha fazla kuşkuluydu. Muhakkak bir aksilik oldu, şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmamıştı. Marek, eğer arkadaşımın başına bir iş gelirse mahvederim seni. 22 Mayıs'ta başka bir Çekoslovak yurttaşı Marek'e bir mesaj getirdi ve hemen uzaklaştı. Mesajı okudukça yüzü soldu. Thomas dikkatli izliyordu. Ne olmuş? Tanrım, tanrım! Ne olmuş be adam, söylesene! Arkadaşın Ruslar tarafından tutuklanmış. Ruslar mı? Bizim bu aracı almak istediğimizi öğrenince çok kızmışlar ve arkadaşını hemen içeri tıkmışlar. Nereye tıkmışlar? Zvikavu'ya, herhalde Rus işgal bölgesine geçmişti. Herr Marek, topla eşyalarını. Yani Zvikavu'ya mı gitmek istiyorsun? Pek tabii. 3. kısım. Thomas haritayı inceledi. Önünde çiçeklerle kaplı bir çayır. Çayırın ortasında kıvrıla kıvrıla akan bir de çay vardı. O çayda bir Almanya bitip diğeri başlıyordu. Haritada kahverengi bir çizgiyle gösterilmişti bu ayrım. Çizginin rengi Almanya'yı kimlerin bu hale getirdiğini hatırlatır herkese diye düşündü Thomas. 27 Mayıs günü öğle vakti buluşma yerine gelmişti Thomas. Orada Kızıl Ordu'dan bir asker bekleyecekti Thomas'ı. Sahte planların bir kopyası da yanındaydı. Bunların karşılığında Bastian'ı kurtarabilecekti. Yarım saat yerde yatarak bekledi Thomas. Tam 12.28'de asker çayın öteki tarafında belirdi. 3 top ağacın yanına gelip beklemesi gerekiyordu anlaşmaya göre. Asker ağaçların yanında durdu, çevresine bakındı. Elinde makineli tabanca vardı. Thomas kalkıp ona doğru ilerledi. Asker şaşkın bir halde bakıyordu. Daha çok gençti. Thomas elini salladı. Selam! Çaya yaklaşınca pabuçlarıyla çoraplarını çıkarıp paçaları sıvadı. Tam çayın yarısını geçmişti ki birinin bağırdığını duydu. Kızıl Ordu askeriydi bu. Sadece stoy dediğini anlamıştı Thomas. Bunu başka Rusça kelimeler izledi. Thomas karşı kıyıya yaklaştı. O an yaptığı hatayı anladı. Kendisini karşılayacak olan asker herhalde bu değildi. Bu rastlantı sonucu karşısına çıkmıştı. Asker hala söyleniyordu. Thomas sudan çıkar çıkmaz makineliği dayadı kaburgalarına. Thomas eğilip elindekileri yere bıraktı, sonra ani bir judo numarasıyla üzerinden aşırarak askeri suya fırlatıverdi. O anda adeta yer sarsıldı. Ormanda gizlenmiş olan 50'ye yakın kadın erkek çocuk fırladı sınırı geçmek için. Thomas hayretle onları seyretti bir süre. Rus askeri ayağa kalkıyordu. Hemen fırladı. Asker arkasından kurşun yağdırıyordu. Thomas yola çıktı. Birden süratle gelen bir ciple karşılaştı. Cipteki yüzbaşı askere avazı çıktığı kadar bağırıyordu ateşi kesmesi için. Sonunda duyurabildi sesini. Cip Thomas'ın yanı başında durdu.
''Gospodin Schoiner, geciktiğim için özür dilerim. Lastik patladı yolda. Geldiğiniz için memnunuz gospodin.''
Dördüncü kısım. 12 bin nüfuslu küçük şehirdeki her şey gibi Saray adlı kahve de çok eski görünüşlüydü. Thomas sınırı geçtiğinden 6 saat sonra orada oturmuş limonata içiyordu. Karşısındaki masada ilginç bir çift vardı. Kadın sarı saçlı, mavi gözlü ve çok güzel vücutluydu. Yanındaki adam ise kısa kesilmiş gri saçları ve adaleli vücuduyla bir devdi adeta. Üzerinde Rusların üniforma gibi giydikleri tipik mavi takım elbiselerden biri vardı. Pantolonu fazlaca boldu. Thomas'a arkasını dönmüştü. Birden Thomas kadının kendisine işaret ettiğini gördü. Gülüp göz kırpmıştı bir arada. Önce aldanıyorum sandı, bir süre sonra tekrar baktığında kadının yine aynı hareketleri yaptığını gördü. Tam o da bu hareketlere aynı şekilde karşılık vermeye hazırlanırken kadının yanındaki dev birden masadan fırladı. İki adımda Thomas'ın yanına geldi, yakasına yapıştı. Sarışın kadın kalkmış büyük bir zevkle onları seyrediyordu. Thomas midesine ilk yumruğu yiyince kendine geldi. O gün ikinci kere judoya başvurdu. Dev yapılı adam havada uçarak gardırobun üzerine düştü. Thomas orada bulunan bir Rus subayının silahına davrandığını gördü göz ucuyla. Hemen fırladı, kapıdan kaçıp koşmaya başladı. Allah'tan askerlerle karşılaşmadı. Kuğulu parka gitti, kendini yere atıp dinlendi bir süre. Sonra yavaş yavaş oteline döndü. Ertesi gün hazırlanıp giyindi. Yanına verdikleri tercüman Thomas'ı alıp Zvikau askeri valisinin odasına götürdü onu. Thomas valiyi görünce afalladı. Çünkü bir gün önce kahvede kavga ettiği adamdı. Thomas planlar yapmaya başladı. Bulundukları oda üçüncü kattaydı. Pencereden atlayıp kaçmak imkansızdı. Elveda Avrupa dedi içinden. Sibirya'yı hiç görmemiştim. Belki ilginç bir yerdir diye de kendi kendini avutuyordu. Nihayet Albay Vasili Melanin garip Almancasıyla konuştu.
Dünkü davranışımdan ötürü özür dilerim gospodin Schoiner.
Thomas ağzı açık onu dinliyordu.
Gerçekten üzgünüm. Dunya'nın hatasıydı. Kadın değil şeytan. Onun yüzünden iki kere rütbem indirildi. Yoksa iki yıldızlı generaldim şimdi. Yine de seviyorum küçük güvercinimi. Evet, şimdi gelelim işimize. Önce bir içki alalım azizim Schoiner.
Bir şişe vodkayı bir saatte bitirdiler. Thomas kafayı bulmuştu. Melanin ise hiç içmemiş gibi ayıktı. Bu arada işten de konuştular ama hiçbir gelişme kaydetmediler tabii. Melanin kendi görüşünü özetledi.
MKO cihazını Çeklere satmak için arkadaşını buraya gönderdin. Planları bize verirsen onu alıp dönebilirsin.
Yani size satarsam?
Hayır, verirsen sana para filan vermeyeceğiz. Herhalde bu kadar saf değilsin Thomas Lieven.
Ne dediniz?
Thomas Lieven dedim. Asıl adım bu değil mi? Bizi aptal mı sanıyorsun? Diğer ülkelerin gizli servislerinin dosyalarında neler olduğunu bilmez miyiz sanıyorsun? Yaptıklarını izleyip bol bol gülüyorduk aptallıklarına.
Peki kim olduğumu biliyorsanız neden hemen içeri atmadınız beni?
Seni ne yapalım içeri atıp, o kadar kötü bir ajansın ki.
Teşekkür ederim.
Bize birinci sınıf adamlar gerek. Senin gibi şaklabanlar değil.
Çok naziksiniz.
Yemek pişirmekten hoşlandığını duydum. Ben de güzel yemeği severim. Bize gel de Dunya da çok sevinecek. Gözleme var, bol havyar var. Konuşmamız orada devam ederiz.
İyi fikir dedi Thomas. Bu arada da albayın sözlerini düşündü. Kötü ajan, şaklaban. Belki de öyleyimdir. Kim bilir? Thomas önce kotlet mareşal hazırlamaya başladı. Melanie'nin villasında, mutfağında. Bir ara Melanie'nin karısı mutfağa girdi. Aslında Thomas kadının o an hayatına da girdiğinin farkında değildi. Son derece güzel bir kadındı Dunya. Diğer kadınların kullandığı iç çamaşırlarına ihtiyaç duymayacak kadar mükemmel ve diri bir vücuda, şahane bir yüze sahipti.
Kapıyı kapadı, Thomas'ı hiçbir şey söylemeden süzdü. Dudakları aralanmış, gözleri hafifçe kapanmıştı. Thomas onu öpmezse kadının belki de kendisini hiçbir zaman bağışlamayacağını biliyordu. Yaklaştı, sarılırken uzaktan ayak sesleri duyuldu. Hemen ayrıldılar. Dunya Thomas'ın elindeki tavuk butunu alıp oynamaya başladı. ''Kurtar beni'' diye fısıldadı. ''Al götür beni. Kocam beni sevmiyor artık. Ya o beni öldürecek ya da ben onu.'' Ama madam, kocanızın sizi sevmediğini nereden çıkarıyorsunuz? Dün kavgayı sen kazandın. Daha önce herkesi döverdi, hem de öldüresiye. Beni de döverdi. Şimdi bir kere vurmuyor bana. Aşklayabilir misin buna? Almancam nasıl, iyi konuşuyorum değil mi?
Evet, çok güzel.
Annem Almandı. İlk gördüğüm an sevdim seni. Seni mutlu edeceğim. Al beni de götür yanında.
Ayak sesleri yaklaştı ve albay girdi içeri.
Ne o Herr Lieven, kendinizi iyi hissetmiyor musunuz?
Önemli değil albayım, sadece geçici bir şey. Biraz vodka verebilirseniz hemen kendime gelirim.
Menü: 28 Mayıs 1947, Zwickau. Havyarlı gözleme, kotlet mareşal, bezelye ve kızarmış patatesli, karamelalı puding. Rus kızı Dunya, Thomas Lieven'in hayatına bir tavuk buduyla girdi. Havyarlı gözleme: adam başına iki gözleme tereyağda pişirilir ve sıcak tabaklar üzerine yerleştirilir. Birine havyar sürülüp diğeri bunun üzerine kapatılır. Üzerlerine eritilmiş sıcak yağ dökülür. Çiğ krema da konabilir. Kotlet mareşal: semiz bir horozun butlarının kemiklerini, derisini parçalamadan çıkarın. Göğüs kısmını ince ince kıyın. Bir yemek kaşığı tereyağı, birer kaşık kıyılmış maydanoz, tarhun ve horozun ciğeriyle yüreğini karıştırın. Şaraba batırılmış taze ekmek içlerini ufalayıp bir kap içinde kıyılmış mantar, tuz ve biber ekleyerek önceki karışıma ekleyin. Bu karışım makinede iki kere çekilir. Sonra çok yavaş ateşte pişirilir. Bu arada devamlı karıştırılır. Bir kaşık tereyağı, bir kaşık da krema katılır. Soğuduktan sonra bu karışım kemikleri çıkarılmış butlara doldurulur. Butlar dikilir, galeta tozuna bulanır ve tereyağında pembeleşinceye kadar kızartılır. Göğüs de aynı şekilde doldurulup parçalar sonradan dikilebilir. Kremalı puding: 250 gram sütü, yarım kap şeker ve bir parça vanilya ile kaynatın, biraz soğutun. Çok az tuz atılarak çarpılmış 5 adet yumurtayı içine atın. Bir kap şeker ile karamel hazırlayın. Biraz su ilave edip önceden ısıtılmış bir kaba koyun. Sonra sütlü karışımı aynı kaba koyup ağzını kapatın ve su dolu bir kapta 3 çeyrek saat kadar kaynatın. Birkaç saat soğutun. Kap ters çevrilince karamela pudingi kaplamış olacaktır.
28. ayrımın sonu. Sayfa 360.